Çiğdem Melih. Biri 36 yaşında bir İngilizce öğretmeniydi. Diğeri 24 yaşında bir kimya mühendisi. Apayrı dünyalardan bu iki insanı buluşturan şey müzik oldu. Çiğdem söz yazıyordu, Melih besteciydi. Tanıştıkları gün birlikte çalışmaya başladılar. Zamanla birbirleri için söz yazar, beste yapar oldular. Beraberlikleri tam 8 sene 3 gün sürdü. Bu süre içinde 270 şarkıya ortak imza attılar. Yüzü aşkın besteleri listelerde bir numara oldu. Çiğdem Talu Melih Kibar Aşkından geriye, dinleyen herkesin belleğine, yüreğine işlenmiş birbirinden güzel aşk şarkıları kaldı. Her şey Eurovision şarkı yarışmasıyla başladı. Türkiye ilk günden bir çılgınlık haline alacak bu yarışmaya ilk kez 1975 yılında katılacaktı. Türkiye'yi temsil edecek eseri belirlemek için aylar öncesinden seçmeler yapıldı. Bu seçmelerin sinyal müziğini ise Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okuyan 24 yaşındaki bir genç yaptı. Ne yazdığı bestenin Türk müziğinin klasikleri arasına gireceğinin farkındaydı, ne de o bestenin kendisine hem iş hayatında hem aşk hayatında yepyeni bir devrin kapısını açacağının. Melih Kibar. Çoban Yıldızı'nı yaptığım o sıralarda Boğaziçi'nde finallerim vardı. Ankara'ya gidememiştim. Timur Selçuk yapmıştı orkestrasyonunu. 45 saniyedir onun süresi. Evde televizyon seyrediyorum. Sinyal müziği yayınlanmaya başladı. Ben 45 saniye sonra oturduğum koltuktan kalkmışım. O 45 saniye boyunca çapraz olarak salonu geçmişim. Televizyonun dibinde oturmuş, aval aval bakıp ağlıyordum. Bunu ben mi yaptım diye. Sinyal müziğinden sonra sahneye çıkan Yeliz'in Hayalimdeki Adam şarkısının söz yazarı Çiğdem Talu'ydu. Sonra yarışan iki şarkının sözlerinin altında da onun imzası vardı. Aslında ilginç bir şekilde müzikle de şiirle de fazla ilgisi yoktu. Işık Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyordu ama edebiyatçı bir aileden geliyordu. Büyük dedesi ünlü romancı Recaizade Ekrem'di. İstanbul'da edebiyatçı bir ailenin içine doğduğu halde edebiyata merak salmamış, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra Avrupa'da filoloji eğitimi görmüştü. Her sene okulun güzellik kraliçesi seçilirdi. Yine bir edebiyatçı olan Selahattin Hilav'la evlenmiş, kızı Zeynep'in doğumundan bir süre sonra boşanmıştı. 34 yaşına kadar uzak durmuştu şiirden. Ta ki 1973 yılında bir arkadaşı şarkı sözü yazmasını teklif edene kadar. İşte bu hobi onu bir anda müzik dünyasının içine sokmuştu. Ne bulursa dinliyordu. O dönem pikabının üzerinden hiç eksik etmediği plak Çoban Yıldızı'ydı. Ama ön yüzü değil, arka yüzü. Plağın arka yüzünde Melih Kibar'ın Ferahnak makamında Ferahnak adlı bir bestesi vardı. Öyle sevmişti ki parçayı, dinledikçe bağlanmış ve bestecisiyle tanışmayı arzulamıştı. Bu arzusunu Timur Selçuk'a söyledi. O bestecinin hocasıydı. İkiliyi buluşturmaya söz verdi. Ve beklenen buluşma 25 Mayıs 1975 gecesi Küçük Bebek sırtlarındaki Cevat Bey Köşkü'nde gerçekleşti. Melih Kibar. Ben Kadıköy tarafında oturuyordum. Bir gece yarısı Mustafa Oğuz bana geldi. Dedi ki Marmaris'te bir festival var. O festivalin açılış müziğinin yapılması gerekiyor. Çiğdem'le yapacağız. Hadi gel gidelim. Kalktık gittik. Çiğdem'in evine geldiğimizde saat 3'ü çeyrek geçiyordu. Baktım Çiğdem karşımda ve ben görür görmez vuruldum. Kesinlikle çok özel bir insandı. Gecenin o saatinde çok sıcak bir ev sahibiydi. 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan sabah saat 3'ü çeyrek geçe biz Çiğdem Talu'yla buluşmuş olduk ve tabii o zaman hiçbirimiz bilmiyorduk 8 sene 3 gün sürecek bir yolculuğa çıktığımızı. Çiğdem Melih'in piyano odasına götürdü. Kenardaki pikabın üzerinde sürekli çaldığı Ferahnak plağı vardı. Sizin yaşınızda bir insan böyle bir besteyi nasıl yapar dedi. Karşılıklı iltifatlardan sonra Marmaris'te yapılacak festival konusuna geçildi. Melih'ten bir beste istiyorlardı. Çiğdem söz olarak bir şeyler karalamıştı. Yazdıklarını orada temize çekip Melih'e verdi. Altına da o günün tarihini yazdı. Melih Kibar, tanıştıkları saatte kaleme alınmış o yazıyı bugün hala çerçeve içinde evinin baş köşesinde saklıyor. Melih Kibar. İlk görüşte aşk olmadı. Öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmedi. Ama ben Çiğdem'i ilk gördüğüm anda bayıldım. Olağanüstü bir insandı. Hatta içimden Timur'a hafif hafif kızmıştım. Bizi bir araya getirmekte gecikmiş olmasına hayıflandığımı hatırlıyorum orada otururken. Sabaha karşı çok güzel ev sahipliği yaptı. Çok güzel çay yapıyordu. Ben de bir çay tiryakisi olduğum için o çayın tadını hatırlıyorum hala. Çiğdem o gün benim çayı limonlu içtiğimi öğrendi ve hep bana limonlu çay verdi ondan sonra. Tanışmalarına vesile olan Marmaris Festivali yapılamadı ama onlar ortak çalışmaya başladılar. Artık sık sık görüşüyorlardı. Genç besteci yaptığı besteleri Çiğdem'e dinletmek için sabırsızlanıyor ve elinde notalarla köşke koşuyordu. Heyecan içindeydi. Melih Kibar. Bayılıyordum çünkü çok eğlenceli bir insandı. Çiğdem için kullanabileceğim en büyük ifade herhalde bir tür kadın peygamber olsaydı Çiğdem olurdu diye düşünüyorum. Bana senin başka parçaların yok mu dedi. Var dedim. İşte öyle bir şey yapmıştım. İşte öyle bir şeyi çaldım. Harika dedi. Ufak bir teybi vardı ona kaydetti. Ne yapacak diye baktım. Üstüne söz yazacağım bunun dedi. Bir gün sonra sözleri yazmıştı. Ertesi akşam üzeri uğradığımda işte öyle bir şeyin sözlerini gördüm, inanamadım. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Melih Kibar. Sözler müziğin üzerine cuk oturdu derler ya, tam milimetrik oturmuştu her şeyiyle. Güzel bir Türkçe, güzel bir anlatım, güzel bir konu. Ve şunun farkına vardım. Ben o besteyi neden yaptığımı hiçbir zaman bilmeden yapmış olmama rağmen, eğer ben söz yazmış olsaydım, aynen o sözleri yazardım. Yıllar sürecek verimli bir işbirliğinin harcının atıldığı an doğan, işte ortak dili bulmuşlar, uyumu sağlamışlardı. Melih Kibar. Yavaş yavaş çevrede tepki başladı, onu hatırlıyorum. Ha, bu genç Çiğdem Talun'un sevgilisi mi olacak nedir bakışlarıyla karşılaşıyordum ama toydum. Duygusal ilişki halen başlamamıştı. Ama Çiğdem'in neden benden 12 yaş büyük olduğuna yavaş yavaş üzülmeye başlamıştım. 1976'nın Ağustos ayında işte öyle bir şeyin 45'liği çıktı piyasaya. Bu ikilinin ilk plağıydı. Plak çıktığında herkesten çok Melih Kibar şaşırmıştı. Melih Kibar. İzmir'e gidiyordum. Gemi telefonundan ulaşılabiliyordu. O zaman cep telefonu yok. Babam da Denizcilik Bankası'nda çalıştığı için personeli tanıyor. Telefon var dediler. Çiğdem. Hadi hayırlı olsun dedi. Plağın çıktığını ben gemi telefonundan öğrendim. Döndükten sonra kapağı gördüm. O anlatılmaz bir duygu. Erol Evgin'in seslendirdiği işte öyle bir şey çıktığı andan itibaren büyük ilgi gördü ve her yerde çalınmaya başladı. Müzik dergilerinin listelerinde bir numaraya oturdu. İşin ilginci, plağın arkasındaki Kibar Talu şarkısı olan Sevdan olmasa da aynı anda patladı. Bende bu cehennem gibi yürek olmasa, bende deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, ah bu hayat çekilmez. Çiğdem Talu bunun heyecanıyla o yaz Hey dergisine sürpriz kararını açıkladı. Artık yabancı şarkılara Türkçe söz yazmayacaktı. Haberin altındaki spotta daha da önemli bir karar duyuruluyordu. Bundan sonraki çalışmalarını tamamen besteye yönelten Çiğdem, Eurovision 75'in sinyal müziğini yaratan Melih Kibar'la işbirliği yapıyor. Artık ayrılmaz ikili haline gelen Melih Kibar ve Çiğdem Talu, o yaz zafer sarhoşluğu içinde Polonya'nın Sopot kentinde yapılacak müzik festivaline gittiler. Melih Kibar. Bizim Çiğdem'le esas yakınlaşmamız galiba bu festivalde oldu. Yani normal ilişkilerde söylenen lafları birbirimize etmeye başladığımız yerdir Sopot. Ondan sonra artık kartlar açık oynanmaya başlandı. Ama hep bunun dışarı yansımasını engelledik biz. Çünkü bunu insanların salt kadın erkek beraberliği olarak yorumlamaya eğilimli olmaları bizim içimizi acıtıyordu. Çünkü dışarıdan bakınca koca kadın, gencecik, bugünkü tabiriyle çıtır sevgilisi mi var diyecekler. Böyle şeylerden Çiğdem de çok korkardı. Bana da ters geliyordu. Döndüklerinde artık besteci ve söz yazarı olmanın ötesinde iki sevgiliydiler. Ama aralarındaki yaş farkı ikisinin de kafasında soru işareti yaratıyordu. Melih Kibar. Sanki bir senaryo yazılmıştı ve biz o senaryoyu oynuyorduk. Çiğdem'in etrafa karşı sorumluluklarında yanlış resim, imaj verme korkusu, benim de hay Allah bak benden 12 yaş büyük kaygısı kafamda yer etmişti. Ben o sene Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim. Arkadaşlarımızla bir kutlama gecemiz vardı. O hayatımda tek kırıldığım andır. Çiğdem'in beni artık iyice sahiplendiği dönemlerdi. Ben değil ama Çiğdem çok sahiplendi. Ben kendimde o hakkı görüyor muydum, görmüyor muydum? Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyordum. Bir aleme girmişim, herkes bana besteci diyor, bravo diyorlar, ödüller veriyorlar, yurt dışında festivallere götürüyorlar. Ben ne olduğumu anlamadım. Kimya mühendisliği mi yapacağım, bestecilik mi yapacağım? Çiğdem, herkes kimya mühendisi olabilir ama besteci olamaz gibi laflar ediyordu. O mezuniyet gecesi benim 8 yıl 3 gün içinde Çiğdem'e kırıldığım tek yarım saat 45 dakikadır. Bana ilk ve son kez kadınlık kaprisi yaptı. O gece biz arkadaşlarımızla kızlı erkekli buluşacağız. Ama hiç kimse sevgilisini, nişanlısını, eşini, dostunu getirmeyecek. Tek tek sınıf olarak buluşacaktık. Hayır, ben de geleceğim, dedi Çiğdem. Ama Çiğdemciğim, böyle böyle. Çiğdem'in her zaman çok müşfik ve anlayışlı yaklaşımları olduğu için bunu anlamamasına önce hayretle, sonra kızgınlıkla baktım. Tamam, peki gitmiyorum, dedim. Böyle boynunu büküp oturmuşum. Sonra hadi gidiyorsun deyip göndermişti. Ama Çiğdem'e kırıldığım tek an budur. Bunun dışında başka bir şey yoktur. Bu kaygıların eşlik ettiği bir yakınlaşma sürerken mecburi bir ayrılık geldi, kapıya dayandı. Melih Kibar, kimya mühendisliği yüksek lisansı yapmak üzere İngiltere'ye gidiyordu. Türkiye'de besteleri listeleri sallarken o 4 Ekim günü babasıyla bir uçağa atlayıp Londra'ya uçtu ve gittiği gece bir fırtınaya yakalandı. Melih Kibar: müthiş bir fırtına vardı, tarifi mümkün değil, okyanus fırtınası, kopuyor ortalık. Moralim bozuldu, babama da bir şey söylemiyorum. Sonra odadan çıktım. Baba, ben bir etrafa bakayım, dedim. Karanlık koridorda güm diye bir şeye çarptım. Baktım, bir piyano. Otomatikman elim kapağa gitti. Kapağı da açık. Oturdum, piyanoma gene anlatmam lazım, piyanoca bir şey. O korkumu kompanse etmem gerekiyor. Anlattığım zaman çıkıyor ortaya. Çok hoşuma gitti. Koşarak odama gittim. Odamı zar zor buldum. Daha yeni gelmiştim. Bavulu açtım, bir kayıt cihazı aldım, kasete o parçayı çektim. Melih Kibar çaldığı besteyi babasıyla İstanbul'a, Çiğdem Talü'ye gönderdi. Çiğdem nasıl ve hangi koşullarda bestelendiğini bilmediği bu melodinin üzerine bir söz yazdı ve Londra'ya Melih'e postaladı. Melih Kibar: Çiğdem gene o her zamanki üslubuyla, seni gidi seni, gece neler yapmışsın, gene çıldırttın beni, dedi. Ama bilmiyor o parçanın neden yapıldığını. Ekte sözleri bulacaksın, inşallah unutmazsın diye pembe 2 sayfalık bir mektuptu. Pembe bir zarfta gelmişti. Nerede okuduğumu bile hatırlıyorum odada. Birinci sayfayı öteki kağıdın altına alıp sözlere bakıp da başlığı görünce ben duvara tutundum. İçimdeki fırtınaydı şarkının adı. Gün ağrırken tek başıma oturmuşsam, henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam, sen yoksan yine, bense yorgun ve yalnızsam, hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsan buram buram, işte o an bir fırtına kopar, sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimde dünya. Melih Kibar: Çiğdem Talu, Melih Kibar bir tesadüf değil. İçimdeki fırtına da bir tesadüf değil. Bu müthiş bir şeydir. Ondan sonra Çiğdem'e telefon açtım. 8 saat 40 dakika bekledim telefonun başında. Çiğdem, dedim, sen bu parçayı neden yaptığımı biliyor musun? Ağladık telefonda ondan sonra karşılıklı. Bu başka bir şeydir. Allah insanlara bunu yaşatmalı. Bu çok özel bir şey. Ondan sonra herkes Çiğdem Talu, Melih Kibar olarak bizi görmeye başladı. Çiğdem dendiği zaman Melih, Melih dendiği zaman Çiğdem'dik biz. Melih Kibar'ın yüksek lisans eğitimi için İngiltere'ye gitmesiyle yaratıcı ikili ayrı düştü. Çiğdem Talu bu ayrılığı imkanlarını zorlayarak yaptığı Londra ziyaretleriyle telafiye çalıştı. Birlikte galleri gezdiler, müzikaller seyrettiler. Melih Kibar'ın deyimiyle artık aşk aşktı ve aşk yaşanmaya başlamıştı. Çiğdem, Türkiye'deki plak gelirlerinden Melih'in payına düşen miktara kendi payını da ekleyip ona katkıda bulunuyordu. Bir yandan da kendilerine ve plaklarına ilişkin basına yansıyan haberleri kesip yeşil bir deftere yapıştırıyor, üzerlerine sevimli notlar ekleyip İngiltere'ye yolluyordu. O haberlerden birinde Çiğdem Talu ile birlikte çalışmalarını sürdüren Melih Kibar'ın tatil için İngiltere'ye gittiği duyuruluyordu. Çiğdem haberin altında şu notu düşmüştü: Melih Bey, Melih Bey, bizim burada canımız çıkarken master dalgasıyla İngiltere'ye tatile gitmek de ne demek oluyor? Bir başka not ise şöyleydi: ya işte böyle Melihciğim, ilk plağımız 1 numara oldu. Melih Kibar aralarındaki aşkla ilgili basına sızan ilk haberi de bu defterden okudu. Melih Kibar'ın kendi İngiltere'de, kalbi Çiğdem'de. Habere göre ikili ayrı düşse de çalışmalarına bantlaşma yoluyla devam ediyordu ve yeni plaklar, yeni başarılar getiriyordu. İşte başka bir not. Çiğdem Talu, sevgili bestecisine kıvanç da sunar. İkinci plağımız. Melih Kibar müthiş bir moral takviyesi yapardı. Dikkat edersen o notlara hepsinde bir şirinlik, bir hadi koçum var. Çiğdem Tanrı o günlerde bir televizyon programında milyonların önünde şu sözü söyledi. Hayatımı milattan önce, milattan sonra gibi, Melih'ten önce, Melih'ten sonra diye ikiye ayırıyorum. İki sevgili 1976 sonunda İstanbul'da buluştular ve 1977'yi Tarabya'daki bir restoranda birlikte karşıladılar. O yılbaşı gecesi çekilen bir fotoğrafın arkasına Melih Kibar şöyle yazmıştı. İlk defa birlikte girdiğimiz bir sene bu, 1977 yılı. Ne güzel değil mi? 365 gününde bu geceki gibi mutlu ve güzel geçmesi, yani hep böyle olması dileğiyle Melih. Bir hafta sonra 8 Ocak 1977'de işte öyle bir şey Altın Kelebek yarışmasında yılın şarkısı olarak ödül aldı. Erol Evgin de yılın sanatçısı seçilmişti. Çiğdem Talu, Melih Kibar ve Erol Evgin bu zaferi yine aynı restoranda kutladılar. Bu kez fotoğrafın arkasını üçü birden imzaladı. Çiğdem Talu, ilk plağımız, ilk ödülümüz ve birbirimize duyduğumuz inancın en güzel kanıtı diye yazdı. Melih Kibar ise aynısını tekrarladı ve altına başka ne yapabilirim ki Melih Kibar olarak notunu düştü. 10 gün sonra bir Çiğdem Talu Melih Kibar çalışması olan Bunlar da Geçer listelerde bir numaraya oturdu. 2 ay sonra yine unutulmaz bir şarkıları doğdu. Bir de Bana Sor. Gel senle çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Artık zirvede tektiler. Her şarkıları dillere, gönüllere yerleşiyordu. Çiğdem Talu'nun yaş gününü 31 Ekim 1977'de İlhan İrem ve Erol Evgin'le birlikte kutladılar. Üç erkek müzisyen Çiğdem'e bir de mani yazmışlardı. Çiğdem, Çiğdem, çiçeklerin en güzelisin sen. Bilmem ki bundan başka sana neler söylesem. Şarkılara can veren ilham meleğimizsin sen. Çiğdem Talu o gece doğum gününün şerefine en güzel şarkı sözlerinden birini yazdı. Her şey seninle güzel, olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile diyordu. Belki de olmayacak dediği düş, genç aşkına olan düşkünlüğüydü. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile, olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Melih Kibar. Benim sonradan duyup da bizle özdeşleştirdiğim ruh eşiydik biz Çiğdem'le. Yani garip bir beraberlik, garip bir sinerji vardı. İnanılmayacak bir sinerjiydi. Ama ben tabii bunu yıllar geçtikten sonra anladım. Herhalde Çiğdem kendi penceresinden her şeyi çok iyi değerlendiriyordu. Yani Çiğdem de duygusal yaklaşımlarını aleni bir şekilde hiçbir zaman ortaya koymadı. Yani çok net olarak birbirimizle bunları konuşarak canım, aşkım, bir tanem gibi terminolojilerle yaşamadık. Zaten yaşanacak bir ortamda değildik. Çünkü Çiğdem'in evinde annesi vardı. Allah rahmet eylesin, Haslet teyze vardı, kızı vardı. Düzgün bir okul öğretmeniydi. Çok mazbut bir hayatı vardı Çiğdem'in. İnsanlar Çiğdem'i eleştirdiler. Çiğdem'e karşı eleştiriler gelmeye başladı. Kendinden 12 yaş küçük biriyle böyle bir ilişki yaşıyor diye. Ama o ilişkinin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini ben bile yıllar geçtikten sonra anlayabildim. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. Bir tek yıla sığdı her şey, bir tek yıla tüm bir yaşam. Melih Kibar Çiğdem Talu ilişkisi bir yılını devirmişti. O bir yılı da ayrı geçirmişlerdi. Şarkılarda süren bir aşktı onlarınki. Melih Kibar 1978'de döndüğünde yeni bir sevdadaydı. Ayrılık kapıya dayanmıştı. Melih Kibar: 12 yaş fark benim için engelleyici bir faktördü. Çiğdem de frenleri bırakamıyordu çevrenin tepkilerinden dolayı. Son derece saraylı bir aileden, Osmanlı terbiyesi almış bir aileden geliyordu. Hani birdenbire kızlarının kendinden 12 yaş küçük bir adamla beraber olmasını yadırgayabilirlerdi. Ondan sonra biz Çiğdem'le konuştuk ve biz artık dost olduk. Aşk denilen şeyi bir yere koyduk. Güzel kılıflara kaldırdık. Yüklüğün en üstünde güzel bir yere kaldırmayı becerdik. Ondan sonra birbirinden hiç ayrılmaz dost olarak sürdürdük hayatımızı. Birlikte üretmeyi sürdüreceklerdi. Sırada bir müzikal vardı. Haldun Dorme'nin önerisiyle yurt dışında en başarılı örneklerini izledikleri müzikallerden birini Türkiye'de gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. Melih Kibar: bir gün öğleden sonra Çiğdem'in evine geldim. Bak bakalım piyanonun üstüne ne göreceksin dedi. O günlerde söz beklediğim bir parça da yok. Gittim baktım, Hisseli Harikalar Kumpanyası diye bir şey yazıyor. Bu ne dedim. müzikalimizin adı dedi. E bu ne olacak şimdi dedim. Şarkı sözü yazıyor, Hisseli Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini açıyor diye hatırlarsınız. Dedim ki siz ikiniz de kafayı yemişsiniz. Bu söz bestelenmez. Çünkü biz hep alışığız ya, önce ben beste yapıyorum sonra Çiğdem sözleri yazıyor. E müzikalde bunu olduğu için önce sözler yazılacak ki ben onları besteleyeceğim. Canım sen bestelersin dedi. Gene o her zamanki destek. Hayatta olmaz. Aç Haldun abiye telefonu, besteciyi değiştirsin. Bu sözlere ben beste yapamam dedim. Canım dedi, ağzımdan girdi, burnumdan çıktı. İyi bakalım sen git salona dedim. Oturdum, onun yanında besteledim. Hisseli Harikalar Kumpanyası beklenmediği kadar büyük ilgi gördü. 400 kez perde açtı, turnelere çıktı. O dönem kimsenin pek dikkatini çekmedi. Ama Melih Kibar'ın o müzikal için bestelediği, sonradan altın plak alacak bir şarkıya Çiğdem Talun'un yazdığı sözlerde bir veda hüznü gizliydi. Sen başkalarına benzeme sakın. Hep böyle kal, hep cana yakın. Hep böyle kal, hep bana yakın. Melih Kibar. Bir gün telefon açtı. Melih ben bir doktora gittim dedi. Niye gittin dedim. Göğsümde bir şey elime gelmişti gittim dedi. Doktor da süt bezesi demiş. Olay bittikten sonra bana bunu anlatıyor. 8 ay önce gitmiş doktora meğer. Aradan 3 ay geçmiş tekrar gitmiş Çiğdem. Önce bunları anlattı bana. Doktor Çiğdemciğim sen amma evhamlı oldun demiş. Sonra aradan 5 ay daha toplam 8 ay geçmiş o ilk gidişinin üzerinden. Doktor bir bakalım diyor. O gün beni arıyor. Ben kansermişim dedi. Ben Çiğdem'e bir tür tanrı gözüyle bakıyordum. Öyle bir mertebede bakıyordum ki nasıl olsa her şeyin üstesinden gelebilir. Kanser de neymiş diyordum. Ondan sonra iş ciddiye bindi. Ama ben hep olayı şaka olarak gördüm. Yani ciddiyetini anlamamaya çalıştım. Kendimi bu işin ciddiyetinden uzak tutmaya çalıştım. Çünkü Çiğdem'le kanseri ben hiçbir zaman bir arada düşünemiyorum. Ondan sonra Çiğdem tedavi için İngiltere'ye gidip gelmeye başladı. 1980'ler başlamıştı. Şimdi Çiğdem Talu kanser tedavisi için Londra'ya gidip geliyordu. Orada olduğu aylarda kendisini bir masal ülkesinde hissettiğine, bütün otel personeliyle dost olduğuna dair yine neşeli kartlar yolluyordu Türkiye'ye. Melih Kibar. Neşesinden hiçbir şey kaybetmedi. Çiğdem aynı Çiğdem'di. Sadece kanserli Çiğdem'di. Kanserli Çiğdem beraber yaşıyordu. Ben dedim ki zaten bu moralle üstesinden gelir. Ancak bu neşeli görüntünün altında derin bir hüzün saklıydı. Bu hüzün Türkiye'ye gönderilen kartlara yansımasa da o dönem yazdığı şarkı sözlerinden açık seçik okunuyordu. Melih Kibar'ın deyimiyle hayatında en severek yazdığı şarkı sözünü o dönem kaleme aldı. Olgunluk dönemi şarkısı Çınar'ın satır aralarında sitem vardı. Serde delikanlılık, gençlik var koca Çınar. Sevda var. Sen sevdanı çiğneyip geçer misin? Öte yanda gurur var. Ölesiye gurur var. Seni unutanları sen olsan sever misin? Melih Kibar. Ben Çiğdem'in öleceğini hiçbir zaman düşünmedim. Hiçbir zaman aklıma getirmedim. Kemoterapi onu çok sarsmıştı ama hala gülüyordu. Biraz kilo almaya başladı. Peruk takmaya başladı saçlarının döküldüğü dönemlerde. Ondan sonra İngiltere'de tabii para yiyen bir operasyondu. Çok fazla şarkı üretecek zamanımız olmamaya başladı. Ama hala yazıyordu bir şeyler, yaratıyordu. Sonunda ben Çiğdem'in kötü olduğuna dair haberlerden kaçmaya başladım. Bu aptalca gelebilir. Bunu benim zayıflığım olarak görüyorum. Çiğdem çok fazla değişmeye başladı. Artık fiziksel olarak dışarıdan gözükmeye başladı. Metastaz bütün vücutta başladı. Gözünü kaybetmeye doğru geldi. İşte bu aşamada Çiğdem Talun'un pop müzik dünyasındaki dostları artan masraflarını karşılamak ve kansere karşı mücadelesinde ona destek vermek için bir yardım konserinde bir araya geldiler. 28 Mart 1983 günü Şan Tiyatrosu'nda gerçekleşen Çiğdem Talun'a Selam konserinde dönemin bütün starları sahne aldı. Tabii aralarında sevgili bestecisi Melih Kibar da vardı. Bütün şarkılara o piyanosuyla eşlik etti. Ve Çiğdem bu konsere hasta yatağından canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Ne yazık ki geç teşhis hatasını destek konserleri telafi edemeyecekti. Melih Kibar. Döndü. Çiğdem'i görmeye gidemiyorum. Ortak dostlarımız, en yakınlarımız bana ne olur Melih görme diyorlardı. Çiğdem'in konuşması telefonda değişmeye başlamıştı. Tuhaf bir şey, 25 Mayıs'ta tanışmıştık, 25 Mayıs'ta görmeye gittim ben. Konuştuk, benim sesimi duyuyor, bana cevap veriyordu. Ama başka bir canlıyla, başka bir şeyle konuşuyordum. Ama neyle konuşuyordum bilmiyordum. Ve 28 Mayıs'ta da kaybettik. Yaşam dolu, beni de hayata bağlayan, çevresindeki herkesi hayata bağlayan, hiç kimseyi kırmayan bir insan. Erken öldü, çok erken öldü. Ama o 90 yaşında da olsaydı herhalde gene bir efsane olarak hep hayatta kalacaktı. Basın Çiğdem Talun'un ölüm haberini "Şarkılar öksüz kaldı" diye verdi. Bebek Camii'ndeki cenazesinde sevenlerinin yakasındaki fotoğrafında bu kez hüzünle bakıyordu. Melih Kibar. Sonra çıktık. Sevgili Oskay Aktürk'ün bir Vosfos'u vardı. Ona binip Aşiyan mezarlığına gittik. Hiç ağlamadım ben. Yani Çiğdem'in ölümünü duyduğumda da ağlamadım. Camide ağlamadım. Evde yalnızken de ağlamadım. Ama o Volkswagen'in içinde tam 4 dakika ağladım. O 4 dakikayı hiç unutmuyorum. Aşiyan'a geldiğimizde bitmişti. Yani o bir boşalmaydı. Çiğdem Talu artık nesiller boyu sözlerini yazdığı şarkılarda yaşayacaktı. Melih Kibar'a gelince, o her denediği şarkı sözü yazarında Çiğdem'i arayarak, bulamayarak ve her gün ona biraz daha hayran kalarak yaşadı. Artık daha az çalıyordu. Uzun bir sessizlik döneminden sonra 2000'in sonunda bir gece yeniden piyano başına oturdu ve biriktirdiği duygularından bir son beste doğurdu. Adını Sessiz Veda koydu. Kitabın sonu. 9 Şubat 2007. Sayfa 298.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Korlar Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.